Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İbadetlerimiz açısından niyetin yerini ve önemini değerlendiriyoruz. Bir niyete gelinceye kadar zihinde ya da kalpte niyetin yeri olarak nereyi tasarlıyorsak 6 merhale var. Niyet bu merhalelerin sonucu olarak oluşuyor. Şimdi günlük hayattan örneklendirerek bunu anlamaya çalışalım. Ekmek dediğimiz şey masamıza, yemek masamıza gelinceye kadar çiftçinin ziraat bilgisi, toprak, tohum, yağmur, hasat, değirmen ve ondan sonra da fırın, fırından sonra da satış yeri olan bakkal. Ekmek bize böyle bir süreçten geliyor. Niyet de kendiliğinden hemen oluşmuyor. Niyetten önce kademeler var. Birinci kademe bilgi kademesidir. Bir Müslüman namazın farz olduğuna dair bilgi sahibi ki oturup namaz kılmaya niyet ediyor. Önce bir bilgi gerekiyor. İkinci olarak da Müslüman namazın farz olduğunu biliyor. Bu da niyet için yeterli değil. Hedefi var Müslümanın. O hedefi nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak namazdan geçiyor mesela namaza niyet edeceksek. Böylece birinci merhale bilgiden, ikinci merhale de gaye, maksattan oluşuyor. Üçüncü gaye, gayeden sonra üçüncü basamak da etken bir şey olması lazım. Bir etken. Yani müminin bilgisi var, Allah'ın rızasını kazanma gayesi var, fakat bir şey onu dürtmesi lazım, etki etmesi lazım. Bu da nedir? Ya Allah'tan korku veya Allah sevgisi gibi bir nedendir. Yani Allah'ın rızasını kazanmak ister mümin ama bu isteği hareketlendirecek, İlk şarj yapacak şey Allah korkusu veya Allah sevgisidir. Bu da gösteriyor ki insanların din eğitiminde bilgi olması lazım. Büyük bir gaye yüklenilmesi lazım. Bu gayenin ilk ateşlemesini yapacak kaynak olarak da Allah korkusu, takva dediğimiz şey veya Allah sevgisi dediğimiz muhabbetullah olmalı. Bunlar birbirinden koparılmaz şeylerdir. Cahil bunu düşünüp yapamaz. Gayesiz ilim sahibi birinin bir gayesi yok, niye hareket etsin? Ve bir etken hareketlendirmedikçe, bir kibrit çakılmadıkça da ateş ortaya çıkmaz. Odun var, kömür var ama bir tek küçücük bir kibrit lazım. Bu hareketlendirmek için. Dördüncü merhale niyete gelmeden önce bir insanın arzusu da olması lazım. İstek olması lazım. İnsanda bilgi olur, hedef olur, etken de hazırdır. Şu anda öyle bir şey istemiyordur. İstemeyince de hiçbir şey onu hareket ettiremez. Namaz için zorla ayağa kaldırılabilir. Abdest aldırılıp kıbleye döndürülebilir. İçinden namaz kılmayı arzu etmedikçe onunki namaz değil zaten. Bir de demek ki meyil, bir tarafa kayış, yani namaza doğru yöneliş arzusu içinde olması lazım eğer namazı konuşacaksak. Ve beşinci olarak da irade, isteme arzusu olacak. Yani genel bir iradeyi kullanma. Şu benim gayem, bu gayemin peşinden gitmek istiyorum diye amaçları için plan yapan, düşünce kurabilen bir irade bulunacak. Bu beşinci merhaleden sonra da Müslüman namaza hususi niyet eder. Bunların bir tanesi eksik olduğunda veya iki tanesi eksik olduğunda Müslüman namaz hareketleriyle oturup kalkar. Bu sebeple biraz sonra göreceğiz. Özellikle fukahamız rahmetullahi aleyhim niyeti tarif ederken ve niyetin şartlarından konuşurken niyetin kalple ilgili olduğunu söylemişlerdir. Yani niyet dilin görevi değildir. Hatta diliyle bir insan bir niyet yapsa bile kalbi onu düşünmediği sürece dilin yaptığı niyet niyet değildir. Pek çok ibadette niyet esastır, niyetsiz ibadet yapılmıyor. Allah rızası için şu işe niyet ettim demek yeterli değil. Neden? Çünkü dil bu sayılmış 6 merhaleyi oluşturamaz. Bilgiyi, hedefi, etkeni, meyletmeyi, iradeyi, bunların hepsini kalp, beyin oluşturur. O yüzden niyet dilden beklenmez. Kalpten beklenir. Beyin diyorsak beyinden beklenir. Dil sadece bunun 6. bölümünü yani basamakların 6.'sını Allah rızası için niyet ettim diyerek ifade eder. Bu da niyetin oluşması için yeterli fırsatı tanımamış oluyor olduğunu gösteriyor. Bir başka husus fukahanın genel kanaati yani bir tür söz birliği niyet için gerekli organın kalp olduğu şeklindedir. Biraz önce söylediğim gibi bu şu anlama geliyor. Dille yapılan niyet herhangi bir şekilde niyet fonksiyonu icra etmiyor. İlla kalple olacak. İnsanın kalple niyet etmesi diye bir söz söyleyince kalple beraber 4 kelimenin daha bağlantısı dikkatimizi çekecek. Biri akıl, biri nefis, biri beyin, biri de göğüstür. Yani niyet meselesini derinlemesine öğrendiğimiz için bu ayrıntılara da işaret etmek gerekiyor. Şimdi ısrarla diyoruz ki niyetin mekanı, niyet kalp ibadetidir. Kalple yapılır. Fakat şimdiki tıbbi verilerde insan anatomisi yani insanın yapısını inceleyen bilimde düşünme organlarının incelendiğinde beyne yükleniyor bu görevler. Beyin düşünür, beyin yönlendirir, beyin yapar deniyor. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ise bu görev kalbe yüklenmektedir. İsrarla kalp baskısı vardır. Kur'an-ı Kerim kalpleri kilitliler diye bir ifade kullanır. Mesela kalp demek ki imanı algılamamış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eliyle de işaret ederek göğsündeki kalbini gösterip onun üzerinden her şeyin yürüdüğünü söylüyor. Burada felsefi bir tartışmaya girip aslında Peygamber aleyhisselam Efendimiz beyni kastetti filan diye bir seviyeye gelemeyiz biz. Yani tıp şu anda insanı yönlendiren organının beyin olduğunu, kalbin kan pompaladığını, fiziki bir iş yaptığını söylüyor. Buna bir itirazımız yok. Ama bir itirazımız başka bir şeye var. Şu anda tıbbın ya da bilimin beyinle ilgili keşfi %10 bile değil henüz. Yani beyin fonksiyonlarını ve beyne müdahaleyi %10 civarında bile geliştirebilmiş değildir. Çok şey, çok büyük gelişmelere rağmen insan beyniyle ilgili tıbbi veriler henüz mesela kalpteki kadar değil. Mesela mideki kadar değil. Yani midenin %90'ı çözüldü, kalbin %80'i çözüldüyse beynin %10'unu belki çözdü tıp. Yani bu tam böyle net şu anda gelinen noktayı bilmiyorum. Bir muamma beyin. Dolayısıyla yarın bir bilimsel gelişme, işte kalpten gelen filan sinyali beyin alıp da insana düşünce olarak yönlendiriyor olabilir, olmayabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz adı ne olursa olsun bize şeriatımız, Kur'an'ımız, sünnetimiz kalbin insanı yönlendirdiğini söylüyor. Kalp göğüste bulunan bir organ olduğu için insanın göğsü sürekli yönlendirici merkez olarak dikkati çekiyor. Biz beyni bu konuda fonksiyonsuz, etkisiz, yani insanı yönlendirmiyor diye bir iddiada da bulunamayız. Çünkü dediğimiz gibi mesela henüz kalple beyin arasında düşünceyi oluşturan iletişimin ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani tıp şöyle demiyor. Hiçbir ilgisi yoktur kalple beynin demiyor. Tespit edebildikleri, beyinle müdahaleden tespit edebildikleri şeyleri söylüyorlar. Ve her insanın beyninin de kullanabildiği bölümünün kullanamadığından çok çok fazla olduğunu söylüyor. Yani hem tıp beyinle ilgili çok şey bilmiyor, hem de insan beynini kullanırken çok az kullanabiliyor. En zeki insanın, beyni en güçlü insanın bile beyninin çok az bölümünü kullandığını tespit edebilmişler. Bunlar tabii hep ilmi teoriler. Saygıyla, hürmetle karşılanır. Ama her teori başka bir teorinin kölesidir. Yani beyaza beyaz, siyaha siyah deniyor ama gün gelir bunun adı beyaz değil, pembe olsun dense insanlık pembe olacak. Yani hiçbir şey Allah sözü gibi, peygamber sözü gibi değil bilimde. Bu da bilimin kendi içindeki gelişmelerinden görüyoruz. Yani bir gün filanca şey, filanca hastalığın nedenidir diyorlar. Aradan 30 sene geçiyor, bu hataymış, bunu değiştirdik diyorlar. İşte filan gıda filan hastalık nedenidir diyorlar. Kaldırıyorlar. Evet, bu bir ayıp değil. Yani tıp açısından ele alacak olursak bunu ayıp olarak algılamamız doğru değil. Çünkü tıp bir içtihat alanıdır. Allah'ın lütfu ve keremiyle insan tıbbın önüne konuyor. Tıp bunu bir maden gibi araştırıyor. Arada bir ilaç firmalarının para kazanması gibi bir art niyet yoksa bütün içtihatlarını hürmetle karşılarız. Çünkü insana hizmet için yapılan mübarek işlerdir bunlar. Ama insanın üzerinden servet elde etmek gibi abes bir niyetle insanlar yumurta yemesinler, tereyağı yemesinler, filanca şeyi aman yemesinler, kendi ilaçları satılsın diye deniyorsa buna insanlık denmez ki, başka ne diyelim yani, insanlık değil bu, insan düşmanlığı bu, insanlığa düşmanlık. Akılla kastedilen şey insanın idrak kapasitesi, anlama kapasitesi, düşünme kapasitesidir. Şu ana kadar akıl filan şeydir, beyindeki şu damarın adıdır diye bir şey yok ortada. Ruh gibi akıl da nerededir, neresinde durur insan? Mesela deli ne kaybediyor? ne kaybediyor? Ciddi bir verimiz yok bu konuda. Nefis içinde aynı şey geçerli. Yani insanın nefsi var. Onu kötüye yönlendiriyor, kötü şeyler düşünüyor. Nerededir bu nefis? Hangi organdadır? Onu da tespit edebilmiş değiliz. Demek ki niyet kalple ilgilidir deyince aklı, nefsi, beyni ve göğsü de bu şekilde bir hatırlamamız gerektiğinden bunu hatırlamış olduk. Fakat ortada bir hakikat var. O da şudur. Diyelim ki niyet kalpte değil beyindedir. Diyelim ki niyet göğüsledir. Nerede olursa olsun bizim için bir şey değişmiyor. Yani bu kuru bir tartışma esasen. Yani bir bunda bir yani mesela niyet kalple olunca namaz kabul oluyor. Niyet beyinle olunca namaz kabul olmuyor diye bir şey yok ki orada. Mühim olan nefisle, gözüyle, kulağıyla, eliyle neyle niyet ederse etsin mümin. Allah için, cennetini ummak için müminin kıbleye dönüp dönmediği, bu parayı bu çocuğa niye verdiği, hacca niye gittiği, niye cihad ettiği, niye kitabı açıp okuduğu sorularının cevabını melekler nasıl kaydettiyse önemli olan budur. Melekler bunu Allah'ın rızası için yaptı, bu kitabı Allah'ın rızası için okudu desinler de o kalbiyle değil ayağıyla niyet etsin, gözüyle niyet etsin. Bunlar takınılacak şeyler değil. Ama bunun üzerinde yoğun felsefe yapılmıştır. Bu felsefeyi de bilmiş olalım diye bir tür vakit zayiatına benzer bir şey yaptık. Yani niyetini nereyle yaparsa yapsın, insan bu namazı kılıp kılmadığından, Allah için yapıp yapmadığından, bu kitabı Allah rızası için okuyup okumadığını Allah soracak. Yani hesabı insan verecek. Niyeti neyle yaptığında çok da önemli değil. Şimdi burada niyet kalpledir dedik. Dolayısıyla önümüze niyet nasıl yapılır diye bir soru çıkacak. Birinci şekilde niyeti kalpte yerleşmemiş şekilde dille yapmak. Nasıl olabilir böyle bir niyet? Yani şu anda bir mümin niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya diye niyet ediyor. Dil böyle söylüyor. O esnada da kalbinde de mesela evdeki tenceredeki yemeğin pişip pişmediğiyle ilgili bir düşünce var. Mesela o niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya derken niyet ettim öğle kelimesinde durdurulup niye burada duruyorsun sen diye sorulduğunda öğleye gelmiştim diyorsa kalp o ortamda değil deme. Kalp başka bir ortamda. Çünkü niye burada duruyorsun? Bu seccadenin başında ne işin var dendiğinde anında öğle namazının farzını kılmak için bu seccadenin başındayım dese kalple dil aynı pozisyonu konuşuyorlar demek ki. Kalp başka bir alemde iken dilin niyet ettim Allah rızası için filanca işi yapmaya şeklindeki sözü fukahanın ittifakı ile niyet değildir. Böyle bir niyet geçerli değildir. Demek ki birinci pozisyon kalp başka tarafta, dil niyette. Bunu biz namaz için söyledik ama bunu herhangi bir şekilde zekata da uyarlayabiliriz. Niyetin geçerli olduğu, ibadet olan ne varsa onun için bu kural geçerlidir. İkinci pozisyon, niyet ediyor, bu niyeti diliyle söylüyor. Kalp de dilin söylediği ortamda aynı. Yani kalple dil arasında uyum var. Namazdan yine örnek verelim. Öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim diyor. Kalp de o esnada öğle namazının farzını düşünüyor zaten. Bu niyet muteber niyettir. Sadece burada önemli bir nokta var. Fukaha esas olan, muteber dediğimiz esas olan kalpteki pozisyondur. Dildeki pozisyon önemli değildir demişlerdi. Bir tür de fukaha dildeki tekrarı önemsememişlerdir de diyebiliriz. Mesela yatsı namazını kılmak için camiye gitmiş bir Müslüman, "Hey, nereye geldin?" diye soruyor. "Yatsının farzını kılmaya geldim." diyor. Tamam. Geliş zaten kapkaranlık yollardan geliyor. Yatsıya geldiği belli. Niyet ediyor. "Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber." Dil öğle diyor. Ama "Ne yapıyorsun bu camide?" dedin. "Yatsının farzını kılıyorum." diyor. Bu öğle demiş, kindi demiş, bayram namazı demiş, namaz açısından hiçbir zararı yok. Neden zararı yok? Çünkü niyette kalbin hangi ortamda olduğu önemli. Müslümanın dilinin tekrar ettiği şey önemli değildir. Üçüncü pozisyon, kalp tek başına niyet ediyor. Bunun dışında dil veya herhangi bir organda hareket yok. Ama kalp ne yaptığını biliyor. Bu hususta kalbin niyeti, umre ve hac ihramına niyet ederken, inşallah hac ve umre ile ilgili fıkıh malumatını öğrenirken bunun ne olduğunu anlayacağız. Hac ve umre ihramına niyet ederken telbiyenin lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk şeklindeki telbiyenin dille tekrar edilmesi de şarttır. Bunun dışındaki ibadetlerde niyet şart, dille söylenmesi şart değildir, gerekli değildir diye bir tembihat yapabiliriz. Niyetin yeri ile ilgili bu değerlendirmeden sonra niyetin şartları diye bir başlık açacağız. Ne demek şartlar? Daha önce namazda şart kelimesini görmüştük. Bir şeyin ön koşulları demek. Bir şeyin ön koşulları. Her şeyin bir iç koşulları vardır, bir de ön koşulları vardır. İç koşulları nedir? Namazın secdesi, kıraati iç şartlarıdır. Abdest dış şartlarından, dış koşullarındandır. Ön koşullarıdır. Eğer abdest yoksa namazın tamiri filan mümkün değildir. Neden? Abdesti olmadıkça bir insan namaza girmiş sayılmıyor. Namaz yok sayılıyor. Ama Fatiha'yı şöyle mi okusun, böyle mi okusun diye bir tamir söz konusu olabilir. Neden? Çünkü Fatiha namazın iç şartıdır. Namazın iç şartında düzeltme yapılabilir. Zaten namazdasın sen. Ama abdest yoksa namaza girmedin ki nesini düzelteceksin denir. Niyetin de kendine göre şartları vardır. Bu şartlar niyetin İslami ya da fıkıh kaidesi açısından niyet olup olmadığını gösterir. Bunun birincisi İslam'dır. Çünkü niyet ibadetle ilgilidir. Müslüman olmayanın İslamlığı olmayanın ibadet yapması söz konusu olmayacağından kafir niyet etse de etmese de o niyet hükmü taşımaz yaptığı şey. İkinci olarak da mümeyyiz olmak gerekir. Mümeyyiz daha önce taharet bölümünde de geçmişti. Mümeyyiz iyiyi kötüyü, karı zararı ayırt edecek yaşa gelmiş çocuk demektir. Bunu fukahanın şöyle çok net bir rakamı yok bu konuda ama ortalama 7 yaştan yukarısı diyebiliriz. Bazı çocuklar mesela 8 yaşındadır ama annesiyle babasını babanın arasındaki kadınlık erkeklik farkını çok iyi anlıyordur. Kandırıp cebindeki paradan bir kuruş alamıyorsundur. Bazı çocuk da 9-10 yaşına gelmiştir. Bu parayı ver ben tutayım diyorsun, alıyor. Annen mi büyük evde, baban mı büyük diyorsun. Bilmiyorum, babam daha şişman diyor. Yani büyüklük kavramını neye geleceğini, kadın erkek nedir anlamıyor. Mümeyyiz değil bu çocuk. Yani bulu çağına gelince bali oldu diyeceğiz. Ama bali olmadan önce, bulu çağı öncesi olgunlaşmaya mümeyyiz çocuk diyoruz. Mümeyyiz olmayan bir çocuğun niyet etmesinin de değeri yoktur. O sözlü niyet yapar. Yani iradesini biraz önce saydığımız 6 basamak üzerinden yapması mümkün olmadığından niyet etmesi söz konusu değildir. Üçüncü şartı, niyet edildiğinde neye niyet edildiği bilinmelidir. Namaza diye bir niyet olmaz. Ne namazına? Namazın çeşitleri var. Bir şey kılıyorum, kılacağımız şeye niyet ettim diye bir ibadet olmaz. Ayrıntısının bilinmesi gerekiyor. Yani niyet eden şahıs tarafından. Ve dördüncü şart olarak da niyet edildiği zaman o niyete aykırı bir düşünce peşinden gelmemesi lazım. Bu nasıl olabilir? Mesela namaza niyet ediyor. Namazın şartlarından biri kıbleye dönmektir. Namazın içinde de geri dönmeyi düşünüyor. Kıbleye ters dönmeyi düşünüyor. Niyet devam ediyor ama niyeti bozan bir iş yapıyor bu arada. Niyeti bozan bir işi bilerek yapınca da o niyetten kaynaklanan ibadet namazsa mesela, namazda bozulmuş oluyor. Burada bir şeye değinmemizde fayda var. Mümeyyiz çocuk dedik, niyetin şartlarından biridir. Mümeyyiz çocuk ibadet niyetine ehildir. Ama temyiz çağından önce çocuğun ibadet, mesela 5 yaşında bir çocuğun ibadeti için ne diyeceğiz? Cevap olarak diyeceğiz ki, mümeyyiz olmayan çocuğun niyeti sahih değil ama yaptığı ibadet sahihtir. Sadece hac yaparsa küçük çocuk, bu hac ibadeti caiz midir? İbadet olarak caizse de üzerinden hac görevi düşmez denmiştir. Neden? Çünkü insan ibadeti kendi düşüncesiyle yapmalıdır. Yani bir baba çocuğunu kucağına alıp tavaf ettiriyor. Çocuk için o eğlence. Değişik bir şekilde kalabalık bir yerde dönüyoruz, duruyoruz diye çocuk mutlu okuyor. Ama döndüğünde çocuk, geri döndüğünde neredeydin? İşte çok büyük bir yerdeydik. Büyük bir camide namaza gittik diyor. Haccın ne olduğunu bilmiyor. Mümeyyiz çocuk ise kendisi niyet ederek sevabı anlatılıyor. İşte böyle büyük bir ibadettir deniyor. Hatta akil çocuk, bali çocuk diye de şart koşan fakihler vardır. Yani çocuk akil bali olduğu zaman hacca gitmeli. Tabii bunu özellikle hac diye niye açtık? Çünkü haccın dışındaki ibadetler zaten her sene Ramazan ayı geliyor. Her gün namaz geliyor. Bali olunca zaten o ibadetleri yapacak. Ama hac ömürde bir defalık bir ibadettir. Bu çocuk da 5 yaşındayken babası götürdü, yaptırdı haccı. 30 yaşındayken de çocuk servet sahibi oldu. Hac yeniden farz olacak mı, olmayacak mı bir tartışma konusu olduğundan dolayı bunu söylemek ihtiyacı hissediyoruz. Bu niyet edilen şeyin ayrıntısıyla ilgili de bir iki hususu değinmemizde fayda var. Bir ibadete niyet ederken o ibadetin yapılmasına niyet edildiği gibi nesine niyet edildiğine de niyet edilmesi gerekiyor. Mesela namaza niyet etmek gerekiyor. Bir de namazın tayin edilmesi gerekiyor. Öğle mi, ikindi mi, akşam mı? Buna da farz mı diye niyet etmek gerekiyor. Tayin etmediğimiz zaman karambolde bir niyet yapmış oluruz. Bu sıkıntı, karambolde niyet olmaz. Niyetin tayin edilmesi gerekiyor. Oruçta mesela bir oruca niyet ettim. Öyle değil. Öyle değil. Bir oruca değil. Ramazan orucu mu? Kaza orucu mu? Nezir, adak orucu mu? Veya nafile orucu mu? Hangisine olduğuna niyet etmek gerekiyor. Sadece burada şöyle bir ayrıntıyı değinelim. Namazlarda namazların başlarındaki ve arkalarında, sonlarındaki ravatip sünnet dediğimiz sünnetler, teravih namazı gibi sünnet namazlara Allah rızası için namaz kılmaya niyet etmek yeterlidir. Çünkü bunlar farz namazlar değildir. Yani zimmette borç namaz değildir bunlar. Borç bir namaz. Çünkü farz borç bir namazdır. Hangi borcunu ödüyorsun? Ahmet'e de borcun var. Ali'ye de, Mehmet'e de var. Hangisinin borcunu ödüyorsun? Ortaya borç ödüyorum diye para atılmayacağı gibi farz namazında hangisini yaptığımıza kalp karar vermeli. Ama nafile namazlar genelde birbirlerinin yerine durur namazlar olduğu için Allah rızası için namaza niyet etmek, sünnete ittiba etmek için namaza niyet etmek, bu saydığımız nafile namazlarda niyeti yeterlidir. Bir ayrıntı daha bu neye niyet ettiğimiz konusunda, namazda imama uyanın imama uyduğuna niyet etmesi lazım. Aksi takdirde mesela bir camide öğle namazı kılınıyor. Orada yanı başında da sünneti kılıyordu adam. Namaz bitince ikisi de aynı namazı bitirmiş olmazlar. Bir bağlantı kurulması lazım. İmamla cemaatte ona uyan herkesin arasında bir bağlantı kurulmuş olması lazım. Aynı şekilde imam da zaten imam olduğuna karar vermiş olacak. Burada bir ayrıntıyı özellikle tespit etmemiz gerekiyor. Özellikle Hanefi fukahasının vurgulamasında imam, kadın cemaat varsa kadın cemaatin de kendisine uyduğuna, onların imamı olduğuna niyet etmesi lazım. Bu fukahanın kendine göre bir gerekçesi var ama biz bu ayrıntıya girmeyelim. İmam aynı namazı kılarken arkasındaki kadınları da imamı olarak, yani onların imamı olarak niyet etmemesi halinde namazda sıkıntı çıkar. Kadınlar açısından. Burada bir fıkra gibi bir şey duydum. Geçen sene büyük camide hoca efendi anlattı. Namaz kıldırıyormuş. Teravide herhalde genç kızlar da caminin mahfilinde namaz kılıyorlar. Ya 3 rekat, 4 rekat kıldık, susmuyorlar. Bir selamda ikaz etmiş. Hanımefendiler lütfen susun. Huzurumuz kaçıyor demiş. Öbür selamda gene susmamışlar. Kalkmış ayağa. Hey! Yukarıda namaz kılan kadınlar, size niyet etmiyorum. Ona göre ister kılın ister kılmayın. Siz niyetimde yoksunuz demiş. Sonra ne yaptın dedim. Bilmiyorum, gene onlar kıldılar. Devam ettiler dedi. Yani tabii bu imamın yaptığı artık herhalde sopayı alıp canlarına girmek yerine böyle bir şey yaptı adamcağız. Ama bu içtihada göre ben size niyet etmedim demesi o kadınların hiçbirinin namazının olmaması anlamına geliyor. Biz kıldık oldu. Ona bir şey demem tabii. O kıldı oldu, onu bilmem ama fıkıha göre imam ben size niyet etmedim, yani siz yoksunuz arkamda şeklinde bir yorum yapmış. Yine dört şarttan bir tanesi, bu niyetin, mesela namaza niyet ediyoruz, hacca niyet, niye oruca niyet ediyoruz, ibadetin bitimine kadar devam etmesi lazım. Yani bir niyet ibadetin elektrik akımı gibidir. Ortasında kesilmesi halinde ibadet biter. Böyle bir şey olur mu? Olmaz elbette. Ama mesela namaz, teravih namazında hesap edelim 20 rekat kılınıyor. En baştaki niyetin sona kadar devam etmesi lazım. Arada abdesti bozulan birisi niyeti otomatik kesildi, çünkü niyetin ibadetle ilgili şartı kesildi. Gidip abdest alıp gelip yeniden niyetli olması lazım. Veya selam arasında konuşan birisi, bardak alıp su içen, işte başörtüsünü çıkarıp bağlayan, sarığını çıkarıp bağlayan birisi, niyeti namaz bitirmek olan birisinin yapmaması gereken bir iş olduğu için yaptığı şey, yani mesela gidiyor sürahiden su doldurup içiyor, terledi. Namaz içinde bu yapılmaz. Namaz kılmaya niyet etmiş birisinin sürahiyi alıp su doldurması niyeti bozduğunu gösteriyor. O teravihin 10. rekatındaki selamda bunu yaptıysa 11. rekata kalktığında yeniden niyet etmesi lazım. Veya dünya kelamı olan bir şey konuştu diyelim. Böyle bir pozisyon olduysa. Yoksa durup dururken insan elbette başladığı ibadetin niyetini bozmaz. Ama böyle bir sıkıntı olabilir mi? Olursa niyet yeniden yapılacak demektir. Niyetle ilgili hususlardan bir tanesi de, daha önce de ibadetlerde vekalet dersinde de işlemiştik. Bir Müslüman kendi yaptığı bir ibadeti diğer bir Müslümana sevap olarak bağışlayabilir mi? Ehl-i sünnet uleması, yani ehl-i sünnet hadisi şerifi esas alan, ashab-ı kiramı önder alan grup demek. Ehl-i sünnet bu demek. Yoksa herkes Müslüman ama kimi bir filozofu örnek almış, kimi kendi kafasındaki bir düşünceyi örnek almış. Ehl-i sünnet demek hadisi şerifleri kanun görüyor, ashab-ı kiramı da önder görüyor. Ehl-i sünnetin görüşüne göre büyük bölümünün, çok büyük, böyle %98 gibi denebilecek bölümüne göre, namaz, oruç, hac, sadaka, Kur'an okuma, kurban kesme ve benzeri bütün farz, nafile namazlardan oluşan sevapları filan müminin ruhu için hediye edebilir. Sadece İbn Abidin rahmetullahi aleyh, Hanefi fakihidir, farz namazları buna katmamak gibi bir düşüncesi var. Farz namazları için, yani nafile ibadetler bağışlanabilir. Farzlar borçtur zaten, sen kendini ondan kurtuluyorsun düşünmüştür. O zaman şöyle diyelim, herhangi bir nafile ibadet, hangi ibadet nafile olarak yapılıyorsa, o ibadetin oluşturduğu sevap bir mümine bağışlanır. Bunu daha önce böyle dedikten sonra demiştik ki, ticari olmamak şartıyla, ticari olan bir ibadet zaten sevap oluşturmaz ki, o sevap filancaya bağışlansın veya bağışlanmasın. Ticaretle neyi kastediyoruz? İki türlü Kur'an okunur veya namaz kılınır veya hac yapılır. Birincisi, bir mümin oturur, Bakara Sûre-i Celilesini okur. Sonra da Rabbim, bu Bakara Sûresinden elde ettiğim sevabı annemin hanesine yaz ya Rabbi diye niyaz eder. Allah için Bakara suresi okudu. Ondan bir sevap kazandı. Onun annesine bağışladı. Başka bir mümin de Bakara suresi okuyabilen birini çağırdı. Gelsene buraya dedi. Annem için bir Bakara suresi oku. Okudu, çıkardı, harçlığını verdi. Bu ibadeti ticaret niyetiyle yapmaktır. Bundan ne kadar sevap elde edilebilir? O zaman zenginler çok rahat bir şekilde parayla ibadet satın alsınlar. Fakirleri değil, peygamberleri bile geçerler herhalde o zaman. Böyle bir mantıksızlık olmaz. Onun için diyoruz ki, ticari olmayan, sadece Allah için yapılan, riya kokmayan ve zorla yapılmayan bir ibadetten sevap olur. Zorladan örnek verelim. Mesela bir evin dedesi öldü. Tuttu baba, kendisi Yasin-i Şerif okuyacak. Küçük çocuklarını da tuttu. Hadi hadi gelin gelin, dedeniz için Yasin okuyor. Çocukların da oyun saati. Ve bir soru, gel buraya, hadi bakayım dedi. Topladı çocukları. Hadi herkes dedesi için Yasin okuyor. Bu ne kadar Yasin'in azametini ifade eder. Çocuk da öyle eğri büğrü okuyor, numarası yapıp okudu. 40 Yasin okuduk dedemiz için diye de bir tören yaptılar. Kendimiz yaptı, kendimiz pişirdik, kendimiz yedik oldu bu. İbadetler, çünkü biraz önce ne dedik biz? Mümeyyiz olmayan çocuğun da yaptığı var mı yok mu diye sor. İbadet irade ister. Önce ilim, sonra gaye. Bu çocuğun böyle bir gayesi var mı? Niyet etmek gayesi yok. Bu çocukta bir etken, yani Allah'ın muhabbeti, Allah korkusu diye bir şey var mı? Babası tembih etmiş, gelmiş, musafı açmış, okuyor orada. Bu çocuğun bir meyil, Allah rızasına meyil etmek veya bu çocuğun bir iradesi, kendisi arzu ederek, planlayarak yapması gibi bir şey yok. Yani çocukta niyet oluşmuyor ki ibadet oluşsun. Ama aynı mümeyyiz çocuk, babası demeden, dedesinin arkasından ay dedeciğim bana hediyeler alırdı diye gözyaşıyla ya Rabbi dedemi bağışla dese, belki o çocuğun sebebiyle Allah mağfiret eder. Yani cebren yaptırılan bir şey başka, müminin samimi, mümince duygularıyla bir ibadet yapıp bundan hasıl olan sevabı olduysa inşallah hasıl olan sevabı filanca dostuna, filanca mümine hibe etmesi başka bir şey. Bir başka başlık niyetle ilgili. Şimdi niyetin ne kadar etki ettiğine ve niyetin ibadeti ne hale getirdiğine bakıyoruz. Biz aybaşı halindeki kadınların veya lohusa halindeki kanaması bitmemiş kadınların Kur'an okuması ile ilgili meseleleri hayızla ilgili konularda konuştuğumuz zaman ne demiştik? Kur'an okumaları haramdır demiştik. Ama tilavet niyeti dışındaki bir niyetle okuyabilirler, dua niyetiyle okuyabilirler demiştik. Hayız konularına döndüğünüzde orada geçmişti bu mesele. Bu ne demek oluyor? Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha'ya Kur'an okumak için başladığın zaman Kur'an oluyor bu. Kur'an okumak haram, cünübe, hayızlıya, lohusaya haram, okuyamıyor. Ben bunu çocuğumu emzireceğim, çocuğum rahatsızlandı, cin çarpmasın diye okuyorum dediğin zaman o Kur'an olmuyor. Bir dua kitapçığı haline geliyor, bu sefer okuyabiliyorsun. Burada hayızlı kadının, lohusa kadının Kur'an okuması ile ilgili ayrıntıdan çok bir niyetin elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, dille söylenmiyor. Kalpteki bir maksadın Kur'an'ı büyük bir ibadet olmaktan normal bir duaya düşmeye veya başka bir şeye çıkmaya nasıl etkilediğini görüyoruz. Durum böyleyken evden çıkarken verilecek zarfları almak için bin hatim okusa insanlar, nasıl Kur'an olacak bundan da o Kur'an'ın sevabı o evden ölmüş birisine bağışlanacak. Onun için bir annenin ölümünden sonra, bir mümin kardeşin ölümünden, bir hocanın vefatından sonra yarım İhlas suresi, Kul huvallahu ehad, Allahus samed, sonra da ağladı, okuyamadı gerisini. Bunları Rabbim sen işte babama, anneme, hocama, kardeşime kabul buyur dese, belki de öbür ticari boyutla yapılmış 1000 Kur'an hatminden daha değerli Allah katında. Allah için kalpten samimi gelen ve gözden yaş akıtan bir kelimesi Kur'an'ın ticarete alet edilmiş, teganniye alet edilmiş, bağırıp çağrılan ama meleklerin alaka göstermediği yüzlerce Kur'an hatminden daha değerli. Nereden anlıyoruz bunu? Şu niyetin nasıl her şeyi alabora ettiğine dair kurallardan anlıyoruz. Bir niyet koca Kur'an'ı tilavet olmaktan çıkarıp lohusa kadının, aybaşı halindeki kadının okuyabileceği şey haline getiriyor. Aynı Kur'an, aynı ayetler, aynı insan okuyor ama birinde Allah'ın kitabını okumak niyetiyle okuyor. Okuyamazsın, aybaşısın diyor. Lohusasın, sakın okuma diyor. Cünüpsün, sakın okuma diyor. Öbüründe yok, ben sabah dualarımı okumasam canım sıkılıyor, cin çarpar beni diyor. Oku o zaman, oku, istediğin kadar oku. Ne olmuş oluyor? Kur'an seviyesinden düşmüş dua. Dua da yasak değil. Bu örnek, sadece bu örnek, niyetin ne demek olduğunu göstermesi için yeterli bir örnektir. Allah fukahamıza rahmet eylesin. Bunu nasıl böyle titiz titiz bir şekilde araştırıp önümüze getiriyorlar. Aynı şekilde bir Müslüman milyonlarca birim değeri olan zekat verebilir. Ama niyet bunları zekat yapacak. Aksi takdirde sadaka vermiş olur. Sırf bunun için mesela Ahmet Mehmet'e 1000 lira borç verdi. Sonra bu ne zaman oldu? Bir Ramazan'da oldu diyelim. 5 Ramazan'da Ahmet'e geldi, Mehmet dedi ki, ağabey senden aldığım parayı bana zekatına saysan, ödeyemeyeceğim herhalde ben bunu. Tamam zekatım olsun diyemez. Sadaka olur ama zekat olur. Niye? Çünkü zekat farz bir ibadettir. Elden çıkıp öbür ele konurkenki niyeti değişmez bir daha. Ben öğle namazı diye niyet ettim. 3. rekatta bunu kindiye sayayım diyebilir miyim? Yani namazın içinde 3. rekattayken bunu kindi olsun ya. Ben öğle kılmıştım ama kindi niyetine olsun. Değişim yok bir daha. Ne dedik? Başından sonuna kadar niyet devam etmeli bir ibadette. Zekat da öbür adamın eline konurken borçtu. Geri gelmeyeceği anlaşılınca bari zekat olsun olmaz bir daha. Yani bir niyetle, mesela aynı şey kurban ibadeti. Ben kurban kesmeyecektim. Kestim kurbanı. Ondan sonra anlaşıldı ki benim kurban da kesmem gerekiyor. Bari bunu kurbanıma sayayım. Yapamam. Çünkü onu keserken ben adak diye kestim. Veyahut da akika kurbanı diye kestim. Ya da çocuklarıma, soframa et alsın diye kestim. Bir daha onu kurbana saydıramam. Bir niyetin fonksiyon gücü bu. Bunu zekatta da çok açık bir şekilde görmüş olduk. Tabii Allah'tan korkan için bu gerekli. Yani Allah'tan korkmayınca istediğini istediğine sayarsın. Nasıl olsa melekler suç tutanağı diye bir tutanak tutup göndermiyorlar kimseye. Ama Allah'tan korkan nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bu inceliklere dikkat ediyor. Aynı şeyi oruca uyarlarsak niyeti, hiçbir şekilde niyetsiz oruç, oruç olmaz. Kesinlikle oruca niyet edilecek. Aksi takdirde bunun adına aç kalmak deriz biz. Aç kalmak da ibadet değildir. Niyetin ideal vakti oruçta, oruçta niyetin fecrin doğumuna kadardır. Güneşin değil, fecrin doğumu. Fecrin doğumu da imsak diye takvimlerde yazıyor. Niyet o zamana kadar yapılır. İdeal vakit budur. Niyeti önceden, akşamdan da niyet etmek mümkündür. Bu konuda fukaha arasında böyle hafif bir farklı görüşler varsa da yani niyet akşamdan, akşam namazından niyet etmek mümkündür. Bu niyette dediğimiz gibi zaten sahura kalkmak değildir. Ben yarın oruçluyum inşallah diye niyet ettin mi niyettir. Şu kadar ki kaza, kefaret, adak, oruçları, tekrar ediyorum, kaza oruçları, kefaret oruçları, adak oruçları. Adak orucu nedir? Yani koç kesmek adanacağı gibi oruçtan da adak yapılabilir. Her ibadetin adağı olur. 20 rekat namaz kalacağım, 3 gün oruç tutacağım diye adak yapılabilir. Bu oruçlar imsaktan önce niyet ister. Nafile oruçlarda ise, bu Ramazan orucunda zaten imsaka kadar niyet oluyor. Nafile oruçlarda ise niyet öğle namazına yarım saat kalana kadar olur. Eğer imsaktan sonra bir şey yenmemişse. Yani bugün sabah 9'da yatağından kalktı, baktı ki formu yerinde, hazır imsaktan sonra da bir şey yemedim, ben bugün oruç tutayım der insan. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir uygulamasından ulema çıkarıyorlar. Evine gelir bazen, sabah kahvaltısı diyelim şimdi. Kahvaltı ne kadarsa kahvaltı. Hanımlarına, analarımıza var mı yiyecek bir şey? Ya Resulallah bir şey yok bugün. Yok, bir şey yok. Ben o zaman oruç tutayım dermiş. Ama nafilelerde bu. Kazalarda, kefaretlerde böyle yok. Özellikle hanımlar açısından çok önemli bir konu bu. Neden? Çünkü hanımların muhakkak 55 yaşına kadar en azından daha önce de olabilir. Her Ramazan'da 3 gün, 5 gün, 10 gün eksikleri olur. Dolayısıyla hanımların önce Şevval orucu da dahil önce oruç bölümünde bunları ayrıntılarıyla konuşacağız inşallah. Önce kendilerine ait kazalarını bitirmeleri gerekir. Ama mesela hanımın kazası yok, bitirdiyse kazasını ya da yaz günü dediğimiz menopoz dönemini geçmiş bir durumdaysa o da böyle yapabilir. Öğle vaktine bir saat kala hazır bugün hiçbir şey yemedim ben de oruca niyet ettim deyip nafile oruca niyet edilebilir. Bilhassa kış günlerinde çok mübarek bir nimettir bu fetva. Zaten öğle oldu mu günün 1/3'ü geçmiş oluyor. 2 saat daha sabrediyorsun, 3 saat sonra akşam oluyor. Ben bu zamana kadar tansiyonum çıkmadı, midem ağrımadı, ben de oruç tutayım diyebilir. Böyle. Ne yapar? Yani doktora gideceğim ben. Doktor da orucu bozacak bir şey olmazsa ben de oruca niyet ederim. Düşünebilir. Bu açıdan bunlar gerekli. Burada niyetle ilgili en önemli bilmemiz gereken hususlardan birisi de şudur. Mubahlar, mubah işler. Bir niyetle ibadete dönüşür. Mesela bir Müslüman işe giderken para kazanmak için işe gitse bu mubahtır. Ne sevaptır ne günahtır. Fakat infak edecek kadar param olsun ben de Allah için infak edeyim. Çocuklarımın rızkını temin edeyim Allah bana sevap yazsın diye niyet etse işe gitmesi ibadete dönüşür. Bir insanın evlenme arzusu erkek olsun kadın olsun mubah bir duygudur. Farz haline gelmediği sürece. Güzel bir eş bulayım. Keyfime göre evleneyim dese mubahtır. Ne haramdır ne günahtır. İffetimi koruyayım. Allah'ın haramlarına düşmeyeyim diye niyet etse otomatik olarak sevaba dönüşür bu. Yani günlük hayata ait bir şey ibadeti niyet edebilir. Niyetle ibadete dönüşebilir. Ama bu mubahlar için, mubah olan işler için geçerlidir. Mesela bir erkeğin eşine hizmet etmesi, yani eşinin ihtiyaçlarını karşılaması görevidir zaten. Ama eşinin gönlünü alıp bir mümin kadını memnun etmek için onu mağazaya götürüp beğen şuradan hadi Allah razı olsun senden dese ibadete dönüşür bu. Yahut da işte eşi but seviyor mesela, tavuk butu seviyor. Eşim bunu seviyor. Allah'ın emaneti bende. Onun adıyla, Allah'ın adıyla nikahladım deyip özellikle kendisi göğüs alacaktı. But alıyor mesela. Bu bir ibadettir. Hadis-i şerifte çok Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, hatta Müslim müttefakun aleyhtir bu hadis-i şerif, Allah'ın rızasını umarak hanımının ağzına koyduğun şeyden bile sana ecir vardır diyor hadis-i şerif. Demek ki ibadete dönüşebiliyor. Bu hususta çapraz bir noktaya çok ciddi bir şekilde vurgulama yapmamız lazım. Niyetler haramı hiçbir şekilde helalleştirmez. Buna iki tane örnek verelim. Özellikle gençler açısından çok önemli bir örnek. Bir tanesi de kadınlar açısından önemli. Ortamı bozmayayım. He deyip gıybet dinlemek haram olan gıybeti helallaştırmaz. Gönlü olsun zavallının diye niyet olmaz. Niyet haramda kalıp değişikliği yapmaz. Aynı şekilde bir erkek genç bir hanıma Allah'ın ne kadar büyük yaratma sanatı varmış, işte tefekkürüm gelişsin diye genç bir kıza bakarak haramdan kurtulamaz. Niyetim çok temiz işte gibi şeytanca şeyler sadece şeytan hilesi, yani hiçbir şekilde bunu helallaştırmaz. Bir başka başlık değerlendirelim. Dünyevi işlerimizi niyet etkiliyor mu? Ya da şöyle diyelim. Bizim Allah için yapacağımız işlerimiz dünyevi bir gaye ile bulaşınca bozuluyor mu? Bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Süte su katınca süt mü o hala? Bunu çok kısa bir özetle izah edeyim. Eğer süte sütün rengini bozacak kadar su katılıyorsa o süt değildir artık. Ancak cihazla ölçülecek kadar katılıyorsa, süt kaldırıyorsa o suyu, o idare edilebilir. Özür mözür dileyerek helallik alınabilir. Yani şöyle düşünelim. Bir kilo sütün 600 gramının su olduğunu düşünelim. O süt katılmış sudur. Dolayısıyla onu süt diye adlandıramayız. Ama bir kilo süt 50 gram suyu kaldırır mı? Kaldırır. Hatta bu anlaşılmaz bir daha kaynayınca anlaşılır. Suyu buharlaşır çıkar ondan öyle anlaşılır. Allah için yapılan ibadetler ne kadar riya kaldırır? Ne kadar dünyevi maksat kaldırır? Hac ibadeti mesela ne kadar ticaret kaldırır? Ne kadar riya kaldırır? Bunun ölçümü budur. Bir Müslüman bir iş yapıyor. Yaptığı işte mesela camiye gidiyor. Giderken zaten bakkaldan da ekmek alacaktım. Namaza gideyim ekmek de alırım diyor. Evde de kılacaktı ama madem ekmek ihtiyacı var namaza da çıkayım diyor. Ekmek burada %5 etkiliyor onu. Asas gaye namaz zaten. Ama cenaze namazı kılınacak. Üşüyor, gitmeye niyeti yok. Ya şimdi gitmesem adamlar diyecek ki kavgalı mıyız, niye gelmedin? Aslında gitmemek niyetinde mecburen gidiyor. %90'ı gitmesem aile kavgası olur, küserler. Bu süt kayboldu gitti, su oldu hep bu. Bütün ibadetler için bu kuralı kullanabiliriz. Ne kadar katkı? Öz Allah rızasıdır niyette. Ne demiştik? Niyet bir ibadetin, ibadet oluşunun ölçüsüdür. İhlas da niyetin ne kadar Allah için olduğunun ölçüsüdür. Katık oranı kadar sorun var ortada demektir. Bunu kim bilebilir? Kul bilir sadece. Allah da murakabe ediyor zaten. Dışarıdan bilinmez. Bu haccı orada ticaret yapmak için mi, hurma getirip satmak için mi yaptı? Allah için yaptı ama gitmişken de bir 50 kilo hurma getireyim mi düşündü? Bunu Allah bilir. Bir de onu yapan bilir. Eğer yoğunluk suda ise süt gitti. Yoğunluk sütte ise inşallah sütümüz duruyordur. Kaynayınca istiğfar, yani kaynamak ne demek? İstiğfar, tövbe, daha iyisini yaparak biiznillahü teala bundan kurtulmak mümkündür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.